Ayrım 5.
Onlar aç gezdiler ama kuyruğu dik gezdileri, en onulmaz yoksullukları, acıları yaşarken bile ne dosta ne düşmana açık vermediler. Bu nedenle siyasiler müreffeh bir Türkiye derken onların oluşturduğu topyekün sessizliğe güvendiler. Onlar kendileri yüreklerini belki kan damlattılar ama gidip devletin kapısında yüksek sesle ağlamayı kendileri için bir hak bilmediler. Onlar için düzenlenen ve zincirinden başka kaybedecek bir şeylerin olmadığı öne sürülen panellerin, dayanışma gecelerinin yapıldığı salonların önünden geçip kahvelere pişti oynamaya gittiler. Bazen çok yanıldılar, çoğu zaman da yanılttılar. Zonguldak'tan Ankara'ya on binlerce yürürken önderliklerinden ihanet gördüler. Yıllarca inanıp peşlerinden gittikleri disk gibi sendikaların askeri darbelerde harç bitti, amele paydos demelerine tanıklık ettiler. Genel başkanları Abdullah Baştürk'ün bir sistem parlamenteri olarak SHP bünyesinde sus pus oturuşunda burkularak izlediler. Yıllar, sonraki yılları kovalayıp birer birer geçtiler. Onlar emekleri ve üreten elleriyle yeni bir ufku çizemediler. Kuşkusuz istisna kurumlarda, kişiler de hep vardı ama istisnalar kaideyi bozamazdı. Onlar uzun yıllar kitle olarak anıldılar. Sonra daha çok yığın tanımına yakıştıkları görüldü. Kitle, kütle sözcüğünden türetilmiş bir kullanım. Sözcük anlamıyla belirli işleviyle özellik gösteren büyük insan topluluğu demek. İşlevleriyle pek özellik göstermediler. Toplumsal sancıların, sosyal çalkantıların, yolsuzlukların, yoksullukların, haksızlıkların böylesine sürdüğü bir ülkede bütün bu olup bitenlere karşı müthiş bir adam sendeciliği sahneleyen işçi sınıfının ve daha genel anlamda halkımızın sürüp giden bu kayıtsızlığı sizce de yığın tanımına yakışmıyor mu? Bir şiirimde şöyle diyordum. Ey halk, biz bu kentlere girince görmüyorsunuz. Gölgeleri, ışıkları bilmiyorsunuz. Bakıp gün ortasında gözlerinize, kendinize bizim kadar ölmüyorsunuz. Halka yaklaşımımızda kaba bir popülizmi seçtiğimizde, daha nesnel ve akılcı bir sevgiyi yeğleyerek eleştirel bakmak bazı toplumsal siyasal evrelerde hep yadırgandı. Bu nedenle kütle tanımına yaraşmayan yığınlar idealize edilirken genellikle at gözlükleriyle bakılarak sevildiler. Sinmenin, susmanın, her türlü çirkef için yeşil ışık sayıldığı ve gömülüp kaldığımız bir toplumsal sessizliğin sosyopsikolojik gerçeğimiz kılındığı bir ülkede yığınları ancak dirilip doğrularak kütle tanımına yaraştıkça sevmeli, sadece böylesi bir şahlanışa omuz vermeliyiz. Abartıyla onları hep idealize ederek sevmek yerine bu uyuyan devi dürtmeli ve düpedüz bir provokatör edayla tahrik etmeliyiz. Einstein, insan öbür canlılar gibi yaratılıştan gevşektir. Onu dürten, uyaran olmasa hemen hiç düşünmez ve törelerine, alışkanlıklarına bağlı olarak bir otomat gibi yaşar diyor. Bugüne kadar onlar hakkında yazılan binlerce yazıya bir yenisini ekliyor, halka sitem ediyorum. Türkiye ve dünya edebiyatının seçkin yazarlarının yapıtlarında da halka sitemin örnekleri hayli çok. Bu örnekler arasında anımsayabildiği kadarıyla Goethe'nin Faust'u gibi sistem ölçülerini kaçıranlar da var. Türkiye şiirinden bazı örnekleri yıllar önce not almıştım. Sütun ölçülerimizin sınırlılığı nedeniyle iki örnek sunmakla yetineceğim. Can Yayınları'ndan çıkan siyasetnamesinde bakın neler diyor Özdemir İnce. Ey Şehrain gecesinin çırağını vefasız halk! İki cihanda da yer yoktur sana ve kalacaktır yakanda bu on parmak. Madem ki sustun, madem ki gördün kim kimin kurbanı, kim kimin avı, madem ki gördün uykuda basılıp kementle boğulanları. Pablo Neruda, biz halkız, yeniden doğarız ölümlerde derken, Ahmet Erhan ise Türkiye ölçeğinde öğrencilerin, bilim ve düşün adamlarının, gazetecilerin, politikacıların, yazarların ve diğerlerinin çokça öldüklerine tanıklığıyla doğduğundan bugüne çektiği acıları ve halkın onun doğumundan bugüne susuşuna tanıklığını bir halk tipi için ağıt adlı şiirinde şu dizelerle betimliyor. 1958x365. Bu kadar zamandır susuyorsun. Benim mide spazmı geçirdiğim belediye otobüslerinde sen dalganı geçiyorsun. Körlerin alfabesiyle yazıp sarıların işaretleriyle okuyorsun. Yağmurların yağdığı yerlerde köylü, akşamın olduğu yerlerde işçisin. Sen öl, ben doğarım ölümlerde. Ahmet Erhan'ın bu şiiri Deniz Unutma Adını adlı yapıtında yer alıyor. Bu örnekler çoğaltılabilir ama yeni bir ufku çizince onların elleri, sitemlerin yerine övgüler alacaktır. Yara onlarda, bıçak da onlardadır. Kurban da, cellat da onlardır. Ve aslında bütün yemişler onların dallarındadır. Grup Kızılırmak'ın Abdülselam'ı ve bu taş daha ne kadar büyütülecek? Abdülselam Aydın'ın anısına. Biz 78'liler biraz da cenaze törenlerinin ve morg kapılarının kuşağı olduk. Mezarlıklarla, kanla, ölümle erken tanışan bir kuşak. Nice genç insan, gençliğe yakışan nice güzellikte olmayıp, yaşamı sahiplenmek adına ya morgda bir ölü ya da ölülerin yaslı uğurlayıcılarıydık. 78'li yıllarda Diyarbakır'da faşistlerle mi kavga eder ve fire verip yaslı uğurlayıcılar olurduk? Değil elbet. Siyasal mücadeleye yeni yöneldiğimiz o evrelerde sık sık söze edilen faşistlerin nasıl varlıklar olduklarını bile doğrusu merak eder, kestiremez, bilemezdik. Nasıl görünür, nasıl giyinir, nasıl konuşur, nasıl yaşarlardı o kötü adamlar? Doğrusu o yıllar Diyarbakır'da ben MHP'liyim diyebilmek cüretti. Elazığ, Malatya gibi civar illerde hayli örgütlenmiş ama Diyarbakır'a sokulamamıştılar. Bu yüzden 12 Eylül'e kadar hiç faşist görmedik. Kimlerle mi dövüştük? Kendimizle, birbirimizle. Liselerden üniversitelere, sendikalardan mahallelere kadar boş bulduğumuz meydanları irili ufaklı onlarca siyasal oluşumun gücüyle ayrı ayrı parsellemiş ve bu gücün verdiği rehavetle bir süre faşizme karşı Birleşik Cephe gibi kitapları, Nazi Almanyası'nı, faşizmin tarihini okuyup iyice kızmış, etrafta dövülecek faşist bulamayınca da birbirimize girmiştik. Değil yalnız okullar, semtler, gidilecek kahveler ve yazı yazılacak duvarlar bile paylaşılmış, siyasal oluşumlar arasındaki tartışmalar alabildiğine boyutlanmış, sendika ve demokratik kitle örgütlerinin yönetim kurulları seçimlerine bir tek delege çıkarabilmek için birbirimizi oportunist, revizyonist, maoist, sosyal faşist gibi sıfatlar yakıştırarak, bazen yumruklaşarak, bazen silah sıkarak, ne pahasına olursa olsun en haklı solcular olabilmek için nasıl da yaralamış ya da yaralanmıştık. Özünde aynılıklar olan küçük teorik ayrılıklar için saatlerce süren ve yüzlerce çayın içilip paketler dolusu sigaranın tüketildiği tartışma masalarında hiç kimse hiçbir konuda ikna olamadan bildiğiyle gelip yine bildiğiyle kalkıp gitmişti hep. Sendika seçimleri için X ya da Y örgütü bizden bir delege fazla mı çıkarır paniğini kulislere günler önce başlamış, zaten devrimcilerin denetiminde olan sendikaları siyasal hareketlerin rüşt ispatı için kullandıkları birer arenaya dönüştürmüştük. En kof, en sığ unsurları bile gruplarımıza alıp diğer gruplara nispet olsun diye nice kalabalığımızla böbürlenerek kelle sayılarımızı ölçüştürmüştük. Sonuçta her biri aynı denize çıkacak olan akarsu yataklarının yollarını değiştirmek veya kurutmak için diretmiş, çocuk olmuş, birilerinin bizlere kahkahalarla güldüğü, birilerinin ise faşizmin ne olup olmadığını bizlere göstermek için 12 Eylül'ü planladığı günlerde biz ise yanlışlarımızla yüzleşme cüretini kendimize maalesef bulamamıştık. Asıl anlatmak istediğim devrimcilerin birbirlerini itip çelmelemelerinin adeta bir geleneğe dönüşmesinin ürperticiliğidir. Buna öyle çok örnek sayılabilir ki üstelik. Türkiye solunun tarihiyle yaşıt bir günah ve aynı göğün ezgisidir bu. Yani aynı teranedir. Kırılamamış, aşılamamış bir sol zaaftır. İşte yürek burkucu bir örnek. Abdüsselam bir apartmanda kapıcılık yapan bir ananın oğluydu. 1979 yılında bir üst teğmeni öldürmek sebebiyle aranıp yurt dışına kaçarak hala dönmeyen Ö.T. tarafından derneğimize getirildiğinde henüz 17 yaşındaydı. Bir şeyler öğrenmeye çabalayan ağırbaşlı mazlum bir delikanlıydı. Üstünde hep aynı soluk takım elbiseyle okul çıkışları hepimiz gibi kravatın ceket cebine sıkıştırarak çıkar gelirdi. Cigaraya da yeni başlamıştı. Daha ucuz diye tabakadan sarar, kaçak içerdi tütünü. Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'nin 2. sınıf öğrencisiydi. Ben ondan bir yaş büyüktüm. Lise son sınıfa gidiyordum. O neyin ne olup olmadığını evinden kaçarak öğrenmeye çıkmış acemi serüvencilerden biriydi. Hepimiz bu yönümüzde birbirimize benziyorduk. Aşiretlerimizin, feodalizmin, tabuların katı, boğucu ortamlarından çıkıp hayatı acemiliklerimizle anlamlandırmaya çalışıyor, okul ve aile eğitimlerimizde, dahası eğitilemememizde bizden saklı tutulanların karşılığını arıyorduk. Yüzlerimizde yoksulluğun hıncıyla birey olmaya çabalıyorduk. Abdüsselam'ın gömlek giyindiği günler sol üst cebinde nüfus cüzdanı ve bir adet ucuz tarak görünür, pantolon cepleri ise hepimizin cepleri gibi haftalar boyu 500 liranın yokluğunu kronik yaşardı. Mazlum, mütevazı, babasız büyüdüğünden mi bilinmez, boynu bükük, saygılı ve buruk gülümsemeler dağıtırdı çevresindekileri. Abdüsselam'ın derneğe gelip gittiği ilk 2 ay onu eğitim çalışmalarına kattık. Toplumlar, faşizm, emperyalizm, sömürgecilik derken kısa sürede solculuk adına durumu gerektiğinde kurtarabilecek kadar ezberledi bir şeyleri. Artık yetişmiş kadro elemanı sayılan Abdüsselam'ı aramıza aldık ve yazıya, afişlemeye, bildiri dağıtmaya onu da götürecektik artık. Onunla ilk olarak Dağkapı semtindeki ara sokaklarda yazıya çıktık. Oradan Saraykapı semtinin varoşlarına daldık. 4 kişiydik. 2 gözcümüz tetikteydi. Çünkü kendi alanımızı aşıp YDGF, Yurtsever Devrimci Gençlik Federasyonu alanına girmiştik. Semtlerine girdiğimizi öğrenirlerse bir çatışmanın çıkması an meselesiydi. Abdüsselam boya dolu kovayı taşıyor, gerginliğimizi anlayamıyordu. Ben kimileri daha yeni badanalanmış tertemiz duvarlara elimdeki fırçayla atılıp dururken Abdüsselam bir mırıltıya dönüşen sesiyle "Abe bunlar da devrimci değil midirler? Niye kızsınlar bize?" diye soruyor. Siyasal sürtüşmelerin, hizip kavgalarının iç yüzünü henüz hiç bilmiyordu. Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Sonuçta tam bir hafta sonra kentteki tüm semtlerin, sokakların, kahvelerin ve duvarların solculuk adına yine solcular tarafından ayrı ayrı parsellendiği İskenderpaşa semtini bir işi için uğrayan Abdüsselam ölü çıktı oradan. YDGF mensupları tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Diyarbakır'ın göğsünde terli bir akşam daralan sokaklarda bir yaşamı çaldılar. Abdüsselam kardeşimi arkasından vurdular. Daha 17 yaşında neyin ne kadar suçlusu olabilirdi ki? Yitirilmesinden 9 yıl sonra onun çocuk saflığını, o mazlum, o delikanlı sıcaklığını burkularak anımsamalarımın birinde şu dünyada onu betimleyen bir şey kalsın diye oturup aynı göğün ezgisi adlı şiiri yazdım. Bu şiiri bir şiir kitabıma da ad seçtim. Sonra üniversite kampüslerinde, gecelerde okundu. İnsanlar duygulanıp faşizme taşıdıkları öfkeyi bileylediler. Hep bir ağızdan Abdüsselamlar ölmez dediler. Grup Kızılırmak'ın 1992 yılında çıkardığı bir kasetede ad verdi Abdüsselam'ın şiiri. Çay bahçelerinde, üniversiteli evlerinde okunurken insanların severek, burkularak arkasından vurulan Abdüsselam'ın dinlediği bir yıl boyunca ben ise her dinleyişimde başka savruluşlar yaşadım hep. Sustum. Şiir öznesine taşıdığım yakınlık, tanıklık ve duygusal bağımlılıktan benim öznerliğimden çıkmış, insanlara mal olmuştu. Çıkıp onu devrimcilerin öldürdüğünü nasıl açıklayabilirdim? Cüretti bu. Grup Kızılırmak'ın çok sevdiğim elemanlarına, coşkuyla dinleyen tertemiz gençlerin duygularına rağmen nasıl yazabilirdim? Sonunda aynı göğün ezgisinin yinelenmemesi, bu acı örnekten bir ders çıkarılması amacıyla bu örneği mutlaka yazmam gerektiğine inandım. Üstelik devrimcilerin döne döne dinledikleri liseli, ipince, esmer yürekli Abdüsselam'ı kimin, niçin vurduğunu kimseler bilmiyor ve sormuyordu da. Tesadüfen şarkının dinlenildiği birkaç yerde sormuştum. Abdüsselam'ı sizce kim öldürmüştür diye. Faşistlerdir dediler. Faşistler vurmuş, nasıl kıymış alçaklar. Oysa onu bizler öldürmüş ve şimdi de başında ağıt yakıp faşizme küfrediyorduk. Bu nasıl işti? Şarkıyı hüzünlenerek dinliyor, onu kimin öldürdüğünü sorgulamıyor, bilerek veya bilmeyerek düpedüz yalan söylüyorduk. Değil birini, nice Abdüsselamları toplumu kurtarmak adına ayrı topluluklar oluşturarak bizler öldürmedik mi? Şimdi benzer husumetleri, örgütler arası çatışmaları izliyorum burkularak. Örneğin Dev Sol'da 1993 yılında yaşanan iç çatışmalar yeniden Abdüsselam'ı anımsattı bana. Kim bilir kimler o çatışmalarda birilerinin siyasal kulvarlarda yitirilen ilk arkadaşı olacaktı. Orada ölen birileri içinde geride kalan başka birileri belki bir şiir yazacak ve o şiir şarkı olacak, marş olacak ve oturup o şarkıyı, marşı okuyup yumruk sıkacak, faşizme karşı öfke besleyeceklerdi. Sonra kim bilir aynı sol hastalıklarda, aynı onulmaz ayıplarla bu sistemin kokuşmuşluğuna cesurca kafa tutan insanların, yoksul halk çocuklarının mezarlıkları, morgları doldurmalarını izleyip şarkı söyleyeceklerdi, öyle mi? Bu utanç daha ne kadar büyütülecekti? Abdüsselam'ları biz öldürdük. Bizim de suçludur. Kirlidir ellerimiz. Dipnot. Bu yazımla devrimcilerinin birbirlerini çelmelemelerinin adeta bir sol etiğe dönüşmesinin ürperticiliğini vurgulayarak hala sürüp giden bazı husumetlerin bu acı örnekten bir pay çıkarmalarını arzuluyordum. Doğrusu yazıyı kaleme alırken ille de siyasal kliği, grubu itham etmek gibi bir niyet taşımıyordum. 12 Eylül öncesi ortak dirençler ve coşkulara olduğu kadar kuşak olarak hepimiz ortak yanlışlara da kan taşımıştık. Bu yazıyla Abdüsselam gibi örneklerin artık eski yanlışlar olarak kalması gerektiği de asıl vurgulamak istediğim. Ancak bu yazımla anılan TDKP çevresi içten içe bir rahatsızlık duyarak tepki biriktirmişler. Bana hiçbiri gelip bir şey söylemeselerdi, gıyabımda bu yazıyı enine boyuna çekiştirmişler. Kaldı ki ben, Abdüsselam'ları biz öldürdük. Bizim de suçludur, kirlidir ellerimiz diyorken ve hepimizi bu düzenin sağanağında aynı saçağın altında görüp aynı kategoride anıyorken, ilginç olan yazımın içerdiği göndermelerin tanı zıttı bir hizip ruhunun bugün de tam 15 yıl sonra daha dipdiri durması ve yazıda Abdüsselam'ın YDGF tarafından öldürüldüğünü belirttiğim için TDKP çevresinden bazı insanların aynı sol hastalıklarla bu tavrı sahiplenen bir tepkiyi yeğlemesi. Bu cinayetin doğruluğunu hiçbir anlayış savunmamalıydı oysa. Aynı ölümün faili hangi örgüt, hangi grup olursa olsun aynı şekilde ad vererek dostça sitem ederdim. Kaldı ki bu yazımın 6 Eylül 1993 tarihli günlük Aydınlık gazetesinde yayımlanmasından sonra kırılması gereken yalnız şiiri kasetine az seçen grup Kızılırmak olmalıydı. Çünkü yazımın yayınından sonra o şarkıyı dinlemekten utandığını söyleyenler olmuştu. Bu yüzden Kızılırmak'ın solisti sevgili İlkay Akkaya'ya telefonda özellikle sormuştum. Abdülselam'a bu boyutuyla yazmama kırıldın mı diye. Hayır demiş ve eklemişti. Bazı sol hastalıkların aşılabilmesi açısından cesur bir yazıydı diyerek. Bütün iştenlik, hoşgörü ve dayanışmalara rağmen kendi dar evrenine kapanmış sol hastalıklarla kimsenin yitirecek zamanı yok artık. Bu yüzden onları kendi evrenlerinde ne kadar savunuyorlarsa o kadar günahlarıyla baş başa bırakmak gerekir. Onlar orada kendilerini tüketirlerken Abdülselam'ların şiirleri, şarkıları ise kalınır ve okunur ama. Vivaldi Zülfo, Osman Şahin ve Yıldız Cıbıroğlu'na. 1950 ve 60'lı yıllarda Diyarbakır'ın Ergani, Çermik, Çüngüş ilçelerine bağlı köylerin kavruk çocukları ya köylerindeki ilkokulu bitirerek öğrenimlerini tamamlamış veya Ergani'deki Dicle İlköğretmen Okulu'nu bitirip öğretmen olmuşlardır. O yıllarda Türkiye'deki üniversiteler bir elin parmakları kadar az ve uzakmış. Üstelik öğretmen olmak o dönemler henüz halkın %50'sinin okuma yazma bilmediği bir toplumda çok daha saygınmış. Benim de birçok yakınım, vefat eden babam, dayılarım neredeyse yarım gün Çermik'ten Ergani'ye yaya yürüyerek Dicle İlköğretmen Okulu'nda öğrenim görmüşler. Hikayeci ve senarist Osman Şahin yazarlığına ve dostluğuna önem verdiğim bir ağabeyimdir. 1989 yılında imzalayıp Diyarbakır adresime gönderdiği Ay Bazen Mavidir kitabındaki Bozkır'da Vivaldi adlı nefis hikayesinde Ergani demiryolunda kaval çalarak dilenen yoksul ve kör bir adamın öyküsünü anlatır. Her gün demiryolunda kaval çalan Zülfo, Dicle İlköğretmen Okulu öğrencilerinin tanıyıp pek ciddiye almadıkları bir dilencidir. Okulun müzik öğretmeni M. Kurtdemir ise yoksul ve kavruk köy çocuklarından oluşan öğrencilerini Mozart, Beethoven, Vivaldi ve Brahms dinleten, orta yaşlı, ceket cebinde ipek mendil taşıyan, içine kapanık ve pek konuşmayan biridir. Öğrencilerine piyano, keman çalan gerçek bir müzik öğretmenidir. Evlerinde denkbejleri, çoban kavallarını veya en fazla Nuri Sesi Güzel ile Müzeyyen Senarları dinleyen Dicle İlköğretmen Okulu'nun yatılı öğrencileri okulu bitirinceye dek öğretmenlerinin müzik beğenisini güç bela algılamaya çalışırlarken M. Kurtdemir okulun mezuniyet töreni gecesinde sahneye bir halk sanatçısının geleceğini söyleyerek birden Ergani'li dilenci Kör Zülfo'yu büyük bir saygıyla ellerinden tutup sahneye çıkarır. Öğrenciler şaşırıp tepki gösterdiklerinde 600 kişilik yemekhanede öğrencilerini bu halk sanatçısını saygıyla dinlemeye davet eder ve Kör Zülfo kavalına abanır. Yüreğindeki bütün çığlıkları kavalına üfledikçe salondakiler taş kesilirler. Alnına ter biriken Zülfo bir saat boyunca soluksuz üfler kavalına. Onun kavalı Bozkır'daki Vivaldi'dir. Her gün demir yolunda kaval çalıp dilenirken gördükleri Zülfo'yu öğrenciler dikkatle dinleyince sarsılırlar. Zülfo'nun kavalı sustuğunda salondaki öğrenciler hep birlikte onu ayakta alkışlarlar. Hayatında ilk kez alkış alan Zülfo ağlayarak sahneden ayrılır. Müzik öğretmeni Zülfo'nun adı sanı olmayan gerçek bir halk sanatçısı olduğunu söyler. Bu hikayeyi çok etkilenerek okuduktan sonra kitabı kitaplığıma bırakıp kendi yoğunluğuma koyulmuştum. Bir gün Diyarbakır'ın Mardin Kapı semtinde köylerden getirilip stüdyosuz, bandrolsüz üretilen Denk 5 kasetlerinden birkaç tane alıp evime getirmiştim. Aldıklarım arasında üzerinde çalanın adı sanı yazılmayan bir kaval kaseti de vardı. Kaseti kaset çalara koyup ezgilerin ne kadar güzel oldukları düşünüp bütününü dinlemek üzere keyifle ayaklarımı uzattığımda bitişik odadan anamın hıçkırıklarını duyarak kalkıp yanına gittim. Anam hiçbir açıklama yapmıyor, ağlıyordu. Babam onu despotluğuyla yıllarca güttüğü için anamda bir koyun psikolojisi olabileceğini ve kaval sesine bu yüzden ağladığını düşünmeye başlamıştım ki anlatmaya koyuldu. Ben bu kavalı tam 28 yıl önce Ergani Demiryolu'nda dinlemiştim.